Ayrım O, sayfa 114. Hayatımda en çok ne vakit korktum? O zamana kadar gerek Çanakkale'de ve gerekse Galicia'da birçok topçu ateşi altında kalmış, hayli düşman süngüsünü karşımda görmüş ve şüphesiz harbe giren her insan gibi ben de hayli korkular geçirmiştim. Fakat bunların hiçbiri 18 Eylül taarruzunun akşamı başımdan geçen çok gülünç bir olay kadar beni korkutmamıştı. Bakınız nasıl. 18 Eylül'de Ruslar yine taarruz etmiş ve yine geriye püskürtülmüştü. Birinci ateş hattımızı tekrar ele geçirmiştik. Bu akşam bölüğümüzde 321 rakımlı tepedeki ikinci hattın tamiriyle görevlendirilmişti. Ayrı ayrı yerlerde çalışacak olan bölüğümüzü parçalara böldük. Akşam yemeğini yedikten sonra herkesi yerlerine gönderdik. Arkadaşlarımızdan her biri de kendi takımının postalarına iş göstermek üzere dağıldı. O ve bir önceki gün devam eden topçu ateşi, ormandaki koca koca ağaçları ekin sapları gibi biçmiş, üst üste yatırmış, dalları kırmış. Hücum eden Rus piyadesi ise bizim ateşimizde dehşetli kayıp vermiş, her taraf ceset parçası ölüyle dolu. Ay ışığında sapsarı yüzlere, parlayan dişlere her adımda rast geliyoruz, tüylerim ürperiyor. Bunların üzerine basmamak için çok dikkatli yürüyorum. Arada sırada ateş eden Rus topçusunun bombardımanı ise bu bölgeye daha korkunç bir hava veriyor. Benim takımdan birinci postaya rastladım. İşlerini gösterdim. Ağaçları kaldıracak, cesetleri gömecekler ve siperleri tamir edeceklerdi. İşleri çok, kuvvetleri azdı. Bir gece zarfında bunu beceremeyeceklerini anladığımdan başka postadan bir miktar daha nefer getirmek üzere emir birimi gönderdim ve tek başıma ikinci postaya doğru gitmeye başladım. Hava biraz aydınlandıktan sonra ise yaptığım hatayı anladım. Harp sahasında ve geceliğin tek başına gezmek herhalde iyi bir şey değildir. Serseri bir kurşun insanı yaralayabilir. O vakit sizin yardımınıza koşacak bir arkadaş gerekir. Dönüp birinci postadan yanıma nefer almak neferlere karşı ayıp olacaktı. Mehmetçikler kendilerine kötü davranan kumandana bile tahammül ederler. Fakat korkak bir zabite asla iyi gözle bakmazlar, affetmezler. Orman içindeki korkunç manzarayı seyrede seyrede ilerledim. İkinci postanın bulunması gereken yere geldim. Fakat benim Mehmetçiklerden eser yoktu. Manganın onbaşısını bir iki defa çağırdım. Sesim her vakitkinden daha titrek, daha cılız çıktı. Hiçbir taraftan cevap alamadım. Kendi kendime işte tam şurada şu iki hendeğin birleştiği yerde bulunacaklardı dedim. Fakat hayır, görünürde kimseler yoktu. Tam bu sırada bir Rus bomba mermisinin ateş böceğini andıran kıvılcımını havada gördüm. Tam benim civarıma düşüyordu. Kendimi can havliyle önümdeki hendeğe attım ve asıl felaket de ondan sonra başladı. Ayağım yumuşak bir cisim üzerine düştü. Bu da bir ses çıkararak harekete geldi. İçimden eyvah, canlı bir Rus cesedinin üstüne bastım dedim ve bütün hızımla fırladım. İkinci adımda yine yumuşak bir cisim üzerine bastım, yine bir ses işittim. Üçüncü, dördüncü, beşinci, nihayet sekizinci adımlarımda hep yumuşak cisimlere tesadüf etti. Hepsi ses çıkardı, hepsi harekete geldi. Kendi kendime eyvah, Rusların pususuna düştüm diyor ve boyuna adımlıyordum. Nihayet dokuzuncu ve onuncu adımda hareket etmeyen ve ses çıkarmayan bir zemine basabilmiştim. Belimdeki tabancayı kavradım ve bir an dönerek arkama baktım. Gelen sesler yabancı değildi. Evet, bizim Milaslı Hüseyin onbaşının mangasının sesleriydi. Kimisi vay kafam, kimisi vay karnım diye söylenip duruyorlardı. Hay Allah cezanızı versin Hüseyin onbaşı, ödümü kopardınız. Ne halt etmeye böyle hendeklere yatarsınız? Efendim, bekledik bekledik gelmediniz. Üç gecedir de uyku yüzü görmemiştik. Olduğumuz yerde dalıvermişiz. Bir yerinizi incittim mi? Her birimizin bir tarafı sızlıyor. Bastığınız yerde hayır bırakmadınız ki. Cezanızdır, çekin. İşte hayatımda beni en çok korkutan olayı düşmandan değil de kendi Mehmetçiklerimdendi ve bu şekilde yaşamıştım. 22 Eylül taarruzu. 20 Eylül'de bölüğümüze yine cepheye gitmek sırası gelmişti. Akşam yemeğini Miçiçov'un gerisindeki ormanda yedikten sonra alacakaranlıkta cepheye hareket ettik. Neferler seslerini kesmişler, hızlı adımlarla ilerliyorlar. Kasaturaları mataraların çarpışmasından çıkan tıkırtı insanın içine bir hüzün, bir gariplik veriyor. Düşünüyoruz. Kim bilir bu ileri gidişte de kaçımız kara topraklara gömülecek ve kim bilir kaçımıza bu yollardan dönmek ve memleketine varmak nasip olabilecek. Bir zamanlar çok güzel, çok yeşil bir köy olan Miçiçof'un evlerinin çoğu harap olmuş. Şu mini mini balkonlu, taş merdivenli, sarmaşıklarla örtülü bina, kim bilir bir zamanlar ne sıcak, ne samimi bir aile yuvasıydı. Bir top mermisi çatısını çöktürmüş, merdivenlerini harap etmiş, bir ev cesedi haline gelmiş, sırıtıp duruyordu. Büyük fabrikayı çeviren derenin yatağı bozulmuş, köyün evleri arasında şırıl şırıl akıyor ve o da ayrıca bir hüzün veriyor. Bu harap evler arasından tıpkı bir koni şeklinde gökyüzüne yükselmiş gibi görünen tepedeki direniş mevkiine doğru ilerliyoruz. Burayı geçtikten sonra Bahaettin Bey yoluna geldik. Sola, Rıza Tepe'ye doğru eğile büküle yürüyoruz. Mataraların çıkardığı ses aynı tempoda devam ediyor. Ön siperde bizi teslim alacağımız mıntıkadaki bölük kumandanı karşıladı. Şimdi birer birer kendi mıntıkasını anlatıyor. Siperlerin yan ateşi tutan yerlerini işaret ve düşmanın alışılmış topçu ve piyade ateşlerinin zamanı ile istikametlerini bildiriyordu. Bölük kumandanının konuşması sırasında mangalar da birer birer siperlere dağıldılar. Eski bölüğün her onbaşısı kendi siperine gelen yeni onbaşıya siperini teslim ediyor ve düşman hakkında bilgi veriyor. ''Şu kara ormanın bel iki sivri köşesini görüyor mu? İşte orada kafirin dört topu var. Yalazının çıkmasıyla beraber mermi de bizim siperin içindedir. Onun için hemşerim gözünü dört aç.'' Rus kolları bu tepeye hep şu çukur dereyi takip ederek gelirler. Onun için kuvvetini hep bu makineli tüfeğin sağına soluna ver. Bombalarınızı bu yüksek siperden aşağı salıverdiniz mi? Tek canlı yukarı çıkamaz. Biraz sonra eski bölük geriye döndü. Siperler tenhalaştı. Neferlerin bir kısmı korunaklı yerlere çekildiler. Titrek alevli idare lambaları altında uyuyorlar veya düşünüyorlar. Akşam devriye zabiti olduğum için bir aşağı bir yukarı siperleri dolaşıyorum. Gece karanlığında biraz daha büyük görünen nöbetçiler silahlarını ön sipere koymuşlar, düşman tarafına bakıyorlar. Önümüzdeki ileri karakollardan arada sırada atılan tüfek kurşunları uzun sesler çıkararak ağaçlara veya karşıki yamaçlara çarpıyor. Gece tamamen sakin geçti, ertesi sabah hava açık ve her taraf cennet gibi güzeldi. Güneş Ruslar tarafındaki büyük ormanlığın arkasından çıktı. Önümüzdeki Molohov Vadisi Zdlotarlipa'ya kadar devam eden bütün saha yeşillik içinde. Yalnız bu zümrüt gibi sahada yer yer kazılmış derin hendekler birer uzun yara gibi bu güzel tabiatı bozmuş. Önümüzdeki bir dil gibi uzanmış Cevat Tepe'yi kuş bakışı görüyoruz. Şimdiye kadar yediği 6 bombardımanda üzerindeki tüm ağaçlar biçilmiş, dımdızlak kalmış. Esasen yumuşak ve bu sarsıntılarla beyaz bir renk halini almış olan akıcı toprağın içerisindeki harap, tamiri mümkün olmayan siperlerde Mehmetler kalkmış, yemek sandıkları içinde geriden getirilen çorbalarını içiyorlar. Öğleye kadar cephede ses seda olmadı. Öğleden sonra karşılıklı topçu atışları başladı. Artık ilk günlerdeki gibi açıkta değiliz. Zeminliklere, sırt gerisindeki yerlerimize çekildik. Topçu ateşi birkaç kere siperimizi yıktı fakat insan kaybı yok. Akşamdan sonra yıkılan siperleri tamir ediyoruz. Ruslar gece de topçu ateşine devam ediyorlar. Yarın yine bir taarruz karşısında bulunduğumuzu anlıyoruz. Sabah top gürültüsü, patlamalar, zeminin sarsıntısı arasında uyanıyoruz. Trompet ateşi başlamış. Emre uyarak en ileri siperlerde yalnız nöbetçileri bırakarak orman içindeki ikinci hatta çekiliyoruz. Burası nispeten korunaklı. Fakat Rusların cephe boyunca yükselttikleri sabit balonlar her yeri görüyor. Orman içindeki siperlere de ateş ettiriyor. Sabit balonlar gittikçe çoğaldı. Öğleye doğru yalnız bizim fırka cephesine, havada tersine asılmış birer kandil gibi duran 11 balon sayıyorum. Top ateşinden her taraf cayır cayır kavruluyor. Birden başımızın üzerinden bir tayyare sürüsü geçti. Balonlar civarında dolaşan Rus tayyareleri üzerine bir hücum, şiddetli topçu ateşi, tayyarelerin makineli tüfek seslerini işittirmiyor. Fakat hareketlerinden belli ki şiddetli bir çatışmaya tutuşmuşlardır. Neo, balonlar inmeye başladı. Gözler dürbünde havada yaşanan çarpışmayı seyrediyoruz. Hayli alçalmış olan balonlardan birinin üzerinde önce hafif bir duman, sonra kızıl bir ateş ve tepe taklak aşağıya düştü. Kendimizi devam etmekte olan ateşi unutmuş, boyuna yaşasın diye bağırıyoruz. Onun yanındaki balon da aynı vaziyette. Diğer balonlar bütün hızlarıyla alçalıyorlar. Ufkumuz artık tertemiz. Tersine asılmış kandiller görünmez oldular. Topçu ateşi bütün şiddetiyle devam ediyor. Öğleden sonra saat 15'te ateş yine gerilere yöneldi. Ardından bizim ateşimiz başladı. İlerideki ufak kıtalar çatışarak bize, orman içindeki hatta doğru çekiliyor ve işte çelik sağanağı altından kurtulan Ruslar da karşımızda göründü. Siperden seri bir makineli tüfek ateşi açıldı. Tel örgünün öte tarafında ve ağaçların altında yere yattılar. Kalın ağaç gövdelerini siper alarak onlar da ateş etmeye başladılar. O zaman da atış meydanına, yani düşmanın görünerek ateş altına alındığı nokta ile siperlerin arası gayet dar olduğu için daha ilk görünüşle beraber el ve tüfek bombalarının tesir sahalarına girmiştik. Ruslar ağaçların gerisine saklanınca biz de bombaları yuvarlamaya başladık. Biraz sonra Ruslarınkiler de tel örgüyle bizim aramızda patlıyordu. Fakat bu hususta biz Ruslara üstündük. Bir defa siperlerimizden çıkmadığımız için bombalarımız daha bol ve yerimizde yüksekte bulunmasından atış daha kolaydı. Bir müddet sonra Rus bombaları seyrekleşti. Siperimiz önünde uzun boylu yatmak da faydasız ve tehlikeliydi. Elinde çıplak tabancasıyla bir Rus zabiti yerde yatan avcılar arasında sürünerek dolaşıyor ve onları hücuma kalkmaya zorluyordu. O kadar yakınız ki sessizlik olduğu zaman zabitin yavaş sesle söylediklerini bile işitiyoruz. O dolaşırken biz de üzerine ateş ediyoruz. Fakat ağaç gövdeleri girintili çıkıntılı orman zemini her defasında Rus zabitini koruyor. Birdenbire keskin bir düdük sesi işittik. Ağaçların gerisinde yatan Rus piyadesi ayağa kalktı. Tüfeklerine takılmış süngülerle bize doğru koşuyorlar. Sürekli şiddetli bir ateş, aralıksız bir takırtı, cayırtı koptu. Demin gördüğümüz zabit elinde çıplak tabancasıyla Rus neferlerinin arkasından koşuyor. Ruslar 5-10 adımda tel örgüsüne dayandılar. Bir kısmı tel makası, diğer kısmı baltayla kazıkları ve telleri kesmeye uğraşıyor. En öndekiler bombalarını siperlerimize savurdular. Bizim siperde de gürültü, kargaşalık, bağırışmalar duyuldu. Yanımdaki birkaç nefere elimle işaret ederek "Yalnız şu zabiti ateş edeceksiniz" dedim. Tel örgümüzü yan ateşiyle tarayan ve tahrip olunmamak için o vakte kadar ateş açmamış bulunan iki makineli tüfek birden cehennemi huzmelerini tel örgü sıraları arasında dolaştırmaya başladılar. Tel makasının ağzını tellere dayayan veya baltasının keskin tarafını kazıklara indirmek üzere bulunan mujikler birer birer devrilmeye başladılar. Elinde çıplak tabancasıyla Rus saflarını ilerletmeye çalışan zabit, yanımdaki mangalın ateşiyle daha evvel devrilmiş ve bir ağaç gerisine çekilebilmişti. Başsız, zabitsiz bu biçici ateş altında kalan öteki neferler tutunamadılar, terse döndüler ve kaçışmaya başladılar. Fakat bu da çok devam etmedi. Çünkü ancak 100 metre geride ikinci bir hücum dalgası daha ilerliyordu. Geri kaçanları da toparladılar ve birinci hücum dalgasının yattığı yerde onlar da yattılar. Ara ara ateşe devam ediyoruz. Ruslar da artık hücum alameti görünmüyor. Fakat geriden de aralıksız takviye kıtaları geliyor. Bizim siperin içini şöyle bir dolaştım. Bizim kaybımız da epeyce vardı. Yaralılar geriye sevk olunuyordu. Birçok siperde tam isabet yapan el bombaları o siperlerdeki manga efradını tamamen silip süpürmüştü. Top tüfek mermilerinden de birkaç kaybımız vardı. Fakat hala karşımızdakilere karşı koyabilirdik. İkinci Rus dalgası da birincisi gibi hücuma kalktı ve aynı makineli tüfek ateşiyle geriye çekilmeye mecbur kaldı ve yine eski yerine yattı. Tekrar geçici bir sessizlik ve karşıya aralıklı tüfek ateşi. Bu sırada hattı tamir edilen telefon sayesinde tabur kumandanı bir bölük takviye geldiği müjdesini verdi. Bölük ulaştırma hendeğinden sessizce geldi, siperlere dağıldı. Ancak duracak zaman değildi. Hücum istikametlerini, işaretlerini kararlaştırarak hazırlandık ve nihayet bizim taraftan da keskin bir düdük işitildi. Mehmetçikler siperlerden fırladılar, köylülerin çamaşır tokmağını andıran siyah cisimler, fısıltılar çıkararak havada birer kavis çizdiler, hafif hafif bir takırtıyla düşman atları arasına düştüler. Tiz, paralayıcı kulakları sağır eden birer gümbürtüyle siyah duman parçalarına dönüştüler. Rus atlarında artık ne ses ne seda vardı, her şey sustu. Dumanlar açılırken ileride ağaçlar arasında dağınık kümelerin bayır aşağı kaçıştıkları görülüyordu. Mehmetçikler hemen oracıkta diz çöktüler, bu defa da keskin bir ateşle takibe başladılar. 22 Eylül taarruzu da böylece püskürtülmüştü. Fakat bizde de artık hal kalmamıştı. Bir ay zarfında tam 7 büyük taarruza maruz kalmış ve hepsini geri püskürtmüştük. Eğer bizim yerimizde herhangi bir Avusturya kol ordusu bulunsaydı, şimdiye kadar ya 700 kilometre geriye kaçmış veyahut en aşağı 70 bin esir vermiş, yani görünmez olmuştu. Broşilov taarruzlarının bu en sonuncusuna direnen fırkamız belki de birkaç defa dolmuş, boşalmış, zabit ve neferler birbirini tanıyamadan bölükler erimiş, mahvolmuştu. Fakat fırka da görevini tam yapmıştı. Artık biraz istirahatı, kendine çeki düzen verebilmek için biraz başını dinlemeyi hak etmişti. Bunu tamamen takdir eden ordu kumandanı Kont Botmer bir takdirname ile fırkanın şimdiye kadar yaptığı fedakarlığı, gösterdiği cesareti övdükten sonra bir Alman fırkasıyla değiştirilmemiz ve cephenin 5 kilometre gerisindeki Demnia köyü civarında ordu ihtiyatına hareketimiz emrolundu. Muharebeden sonra istirahat. Bölüğümüzün mevzisini devralmaya gelen Alman bölük kumandanı ak saçlı çok sevimli bir Alman yüzbaşısıydı. Çelik miğferli hansçıklarını siperlere dağıttı. Sarı hansçıkları ile kara yağız Mehmetçikler arasında bir şakalaşma, bir gülüşme başladı. Vaziyeti ayaküstü sevimli ihtiyara anlattım. O yaşlı fakat dik başıyla verdiğim bilgileri dinliyor, sert mimiklerle onaylıyor, etrafı gözden geçiriyordu. Bilmem neden bu ihtiyara çok kanım kaygınadı. Birkaç dakika içerisinde ona o kadar ısındım ki, bu ihtiyar halinde sıcak odasının sobası başında hayatını geçirmesi gereken nur yüzlü adamı, rutubetli gecede orman içerisinde bırakıp döndüğüm zaman içimde bir sızı, bir acı duydum. Günlerce ve aylarca onun insana bir baba şefkatiyle bakan sevimli gözleri hatırımdan çıkmadı. Arkamdan bağırdı, ''Kamerad, lebefol!'' Arkadaş afiyetle yaşa sesi kulaklarımdan gitmedi. Demnia köyüne gece yarısına doğru vardık. Konaklara yerleşmek gayet basit ve kolay oldu. Bizim köylerdeki gibi muhtarı çağırmaya, bekçiyi bulmaya hacet yok. Dobro veçer diye içeri dalıyoruz. Zavallı polakçıklar içinde bu vaziyet bir hayli normal hale geldiğinden, onlar da gülümseyerek misafirlerini ağırlamaktan başka bir şey yapmıyorlar. Önceden de bir kere dediğim gibi Polak mezhebi ve Galiçya havası yarım düzine Mehmet ile bir o kadar kadını, kızı, bir cinsen olmayan bu insanları bir çatı altında toplayabiliyordu. O gecede yine yarım saat zarfında herkes evini, yatacağı yeri, hatta açık göz olanlar çift cinasını bile bulmuşlardı. Cepheyi teslimden sonra ilk defa rahat bir gece uykusu uyuyabiliyorduk. Çünkü geçici de olsa üzerimizden belirli bir mıntıkanın bekleme ve müdafaa görevi alınmıştı. O gece mevzilerini teslim edemeyen kıtalar ertesi günü gelmeye ve civar köylere yerleşmeye başladılar. Pencerenin önünden geçen taburları görüyorum ve gözlerime inanamıyorum. Daha 20 gün hatta bir hafta önce mevcutları binleri geçen, yarım saat yürümekle arkası alınmayan taburlardan kalan bunlar mıydı? Nerede o senelerdir emir ve kumandanın verdiği ağırbaşlılıkla taburlarının önünde yürüyen yaşlı binbaşılar, aslan gibi yüzbaşılar, pala bıyıklı çavuşlar ve neferler? Tabur kumandan vekili olan ve daha yeni gelmiş olduğu parlak üniformasından belli olan bu genç yüzbaşıyı daha önce hiç görmemiştim. Bölüklere de ancak birer genç mülazım ve zabit vekili kalmıştı. Bu simalarda hep yeni, arkalarında birkaç mangalık, bıyıksız, genç, toy, yeni memleketten gelmiş Mehmetçik. Ötekiler o eski kahramanlar, Galiçya'nın siyah yapışık toprakları altında kalmamışlarsa mutlaka bir hastanenin beyaz badanalı koğuşunda yatıyorlar ve inliyorlardı. Demnia'ya geleli ancak 2-3 gün olduğu halde Mehmetçiklerin vaziyetinde hayli değişiklik vardı. Bir aylık boğuşmanın verdiği yorgunlukla uçan benizlere kan gelmiş, yağmur ve çamura bulanmış elbiselerini temiz ve giyilebilir hale getirmişlerdi. Neşe ve sevinçleri de yavaş yavaş geri geliyordu. Hüseyin sağ, Nuri sağ ve esasen vaktini ağırlıkta geçirmekte olan Koçan da sağdı. Osman Çavuş'un bacağındaki yara tehlikeli göründüğü için gerideki hastanelerden birisine sevk edilmişti. Şimdi bizimle beraber tüm kıtalara takviye veriliyor. Memleketten her gün yeni Mehmetçik kafileleri geliyordu. Ve her gün belirli zamanda trenin istasyona geliş saati olan 13.30'dan sonra neferler yol kenarına dizilir, gelen ikmal kafilelerinde hemşeri aramaya başlarlar. Bu Mehmetçikler için bulunmaz bir zevk, adeta bir tiryakiliktir. Evet, hemşeri tiryakiliği. Bulunacak hemşeriyi tanısın tanımasın, isterse köyüne kilometrelerce mesafede olsun, bulup konuşmak ister. Kafile bir defa Mehmetçiklerin hizasına geldi mi bir vağ mı silsilesi başlar. Hemşerim, Afyon Karahisarlı vağ mı? Vağ hemşerim, vağ. Hemen iki hemşeri yan tarafa çekilirler, gözlerinin içi güler, ikisi de bu buluşmaya çok memnundur. Hemşerim, sen Afyon'un neresindensin?
Susuz köyünden.
Ya sen?
Çobanlardan.
Bu iki köy arasında en aşağı 150 kilometrelik mesafe vardır. Birbirinin ismini duymamış oldukları halde muhabbet bozulmaz. Birisi bundan 4 ay önce bilmem nerede Susuz köyünden bir nefer daha gördüğünü veyahut ötekisi fırkanın bilmem hangi alayının hangi bölüğünde çobanlardan bir nefer daha bulunduğunu söyler. Böylece muhabbet koyulaşır, memleketten getirilen bir cigara veya bir iki kuru kayısı ikram edilir, konuşulur ve bir iki dakika sonra tıpkı 40 yıllık iki ahbap gibi sarışırlar, öpüşürler, ayrılırlar ve birbirlerini unutmazlar. Her fırsat düştükçe arar bulurlar. Diğer tarafta da aynı konuşmalar aralıksız devam etmektedir.
Gonyalı var mı?
Engürülü var mı? Dördüncü Ordulu, yani Doğu kentlerinden demek istiyor, var mı? Sıralardan ikide bir vağ kelimesiyle bir Mehmetçik fırlıyor, yine baş başa konuşuyorlar ve öpüşerek ayrılıyorlar. Yine Polaklarla ahbaplık, akrabalık başladı. Köyün evleri arasında dolaşırken pencereden kulağıma aksediyor.
Ule ehmo, bizim evin avratları üstümüze türkü çıkarmışlar, hiç işindin mi?
Ne türküsü hemşeri?
Ule ben ne bileyim, dillerinden anlamam ki. Daha dün burada yine galabalı olmuş, türkü çığırıydılar da boşnak Ahmet dedi ki bizim üstümüze çıkarmışlar.
İki Arap kirli nefer arasına geçen bu konuşma ilgimi çekti. O evde yatanlardan Boşnak Ahmet'ten sordum. Hakikaten Polaklar, Türkler, Türk askerlerinin yiğitliği, iyiliği hakkında güzel bir şarkı yapmışlar ve kadınlar da söylüyorlarmış. Öğle yemeği için oturduğum eve döndüğümde bizim Hanka'yı kapının önünde buldum. Almanca bilmediği için bununla anlaşmak hayli zor olmakla beraber imkansız da değildi. Sordum, o da onayladı. Hatta o da biliyormuş. Fakat ben ondan değil de Arap kirli Mamo'nun evindeki avratlardan dinlemek istiyordum. Çünkü orada yalnız cifci inaların ince sesini değil, Mamo'nun pala bıyıklarıyla bu ince sesler karşısında duyduğu heyecanı da görerek keyfini iki misli çıkaracaktım. Akşam karanlığı bastıktan sonra yavaşçacık evimden çıktım. Evler arasında dolaşarak tam Mamo'nun mangasına geldim. Mamo ocakta yemek tasının içerisinde tayin olarak verilen kahveyi kaynatıyor. Evin üç kızı, üç mavi gözlü cifcina, iri ağaç sandığın üzerine oturmuşlar. Mamo'nun hareketini takip ediyorlar. Kahve pişti, önlerindeki koca bardaklara doldurdu. Üçünü Mamo'nun arkadaşı, diğer üçünü de cifcinalar aldı. Mamo birer de cigara sardı ve muhabbet kızıştı.
Kaşka, sen bizim memlekete bir gelsen varımı yoğumu sağa yediririm. Bu sizin kuru memlekette bir şey yok ki. Bizim Arap girin dut gurusu, baslu yani pestil, orcihi yani sucuğu yemekle bitmez.
Mamo, ben varsam memleket çok para.
Çok para varsa gelirim demek istiyor.
Evin yıkılmaya, çok paraya ne diyeceksin? Yemek içmek parayla değil ki.
Olmaz.
Ancak Mamo ile Kaşka bir türlü uyuşamadılar. Konuşma hayli uzadı. Mamo'nun arkadaşları da tartışmaya karıştı. Nihayet Mamo dayanamadı.
Hele şu bizim şarkıyı bir daha çığırın da gönlümüz gözümüz açıla.
Cifcinalar nazlanmadılar. İnce, akortlu sesleriyle başladılar. Türk pan, Türk pan, itor eski pani, ostodu dostodu, voyneja cinali, voyneja cinali, nabova golani, bojido bonayam, cifcen taplakani.
Mamo'nun gözleri koca bıyıklarının kapadığı büyük ağzı bir karış açıldı, beyaz dişleri göründü.
Dikkat ettim, cifcinalarda bütün varlıkları, gırtlarındaki bütün güçle şarkı söylüyorlar. Onlar da kendilerinden geçiyorlardı. Ne mana ifade ettiğini anlayamadım, bu uzun şarkıyı sonuna kadar dinledim.
Garip melodisi benim içime bir hüzün verdi, eve döndüm. Hanka'ya da bir defa söylettirdim ve yukarıdaki iki mısrasını ezberleyebildim. Birebir manasını veremezsem de şarkının Türk efendisi ve Türk kadını merttir, cesaretlidir ve Polak memleketini kurtaracaktır diye bir manaya geldiğini öğrenmiştim. Galiçe'ye gelişimizin ikinci ayında Polak köylülerinin Türklere karşı duydukları his böyle anlatılıyordu.
Bölük Emini'nin büyük tövbesi. Hayrül Umur diyen adam ne kadar doğru söylemiş. Şu dünyada çok iyi olmak da doğru bir şey değildir. Orta hallilikten kesinlikle uzaklaşmamalı. İşte bunun büyük örneği bizim hoca, yani Bölük Emini'dir.
Bölük Emini ile Avusturya bölüğünde tanışmamız okurlarımın yabancısı değildir. Ben kendi müfrezemden bölüğe attıktan sonra doğruluğunu, namusluluğunu herkesin bildiği, görevine sadakatle bağlı bulunan hocayı, yüzbaşı yine eski yerine vermiş ve küçük ağırlığa kumandan tayin etmişti. O da bu suretle muharebeden, siperden, top ateşinden uzak olarak rahat rahat ve sadakatle erzak ambarı ile birlikte ve tek başına dul bir kadının evine düştü. Bir aralık nefsine mi uydu, şeytanın büyüsüne mi kapıldı, ne yaptı? Ev sahibisi hatunla pek sıkı fıkı olmuşlar. Köye gelişimizin daha üçüncü veya dördüncü günü hoca işi azıttı sözleri kulağıma çalındı. Herkes bölüğün her ferdi kırdıkları cevizi görmüyorlar da hocanın peşini takip ediyorlardı. Ayrıca hocanın evinde oturduğu hatun öyle genç ve taze bir şey de değildi. Asker tabiriyle miadını doldurarak köhne sınıfına geçmemişse de herhalde yenilenmiş de denemez, ancak kullanılmış sınıfından sayılabilirdi. İki de yavrucuğu vardı. Şimdi hoca şununla şöyle bir gönül eğlendirse kıyamet kopmazdı ya. Hayır, ne ettiler ne yaptılar benim kulağıma kadar duyurdular. Doğrusu bu haberden sonra ben de duramadım. Muziplik damarım tuttu. Şu hocayı bir suçüstü yakalayayım dedim ve bir gece el ayak çekildikten sonra hocanın evini tutturdum. Kapı bizim bazı muhacir evlerinde olduğu gibi bir mandalla kapanmıştı. Mandalı yavaşçacık sürdüm, şimdi iki odanın arasındaki daracık koridordayım. Kulak verdim, hocanın yattığı odadan düzgün bir ses aksediyor. Fakat bu hocanın dediği gibi kötü seslerden değil. Kapıyı yavaşçacık araladım, tam kapının karşısında iki yatak var, birisinde iki çocuk baş başa uyuyorlar. Diğerinde evin sahibesi uzanmış ve gözlerini kapamış. Kadının sağ tarafında bir insan yatacak kadar bir yer var ve yorganın halinden biraz evvel burada bir kimsenin yattığı belli. Hoca yataktan kalkmış, arkası kapıya ve yüzü kıbleye dönük sallanıp duruyor. Dikkat ettim, hocam ne namaz kılıyor ve ne de aşır okuyor. Hayır, büyük tövbeyi yapıyor. Sesini boğuklaştırarak ve ağlarını şaklata şaklata gür sesiyle tövbe ediyor ve bağışlanmak istiyor. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, eğer benden elimden, dilimden, kalbimden ve cemi azayı cevahirimden büyük günahlarım ve küçük günahlarım olduysa, ben onların cümlesine pişman oldum, bir daha işlemeyeceğim. Burada kendimi tutamadım, aynı kafiyeyle, şeytan kalbine girerse bu haltları daha çok tekrar edersin dedim. Hocanın sesi kesildi. Bir müddet yerinden kıpırdamadı, başını oynatamadı. Bunu Allah'tan gelen bir ses zannetmişti. Onun bu komik vaziyetine artık dayanamadım, kahkahayı bastırınca birden başını çevirdi, afalladı, kızardı, ne söyleyeceğini toparlayamadı. Başı önünde ayağa kalktı. ''Hocam neden öyle hararetli hararetli tövbe ediyorsun, yoksa başından bir kaza mı geçti?''
''Efendim, ben her akşam yatarken tövbe ve istiğfar eylerim.''
''Öyle mi hocam, peki senin yatağın nerede?''
''Daha yapacağım.''
''Hangi odada yatarsın?''
''Bu odada.''
Hocam bu nasıl şey böyle, mahremin olmayan bir kadınla bir arada yatılır mı? Hem bak şu yatağın şurasında birisi yatmış gibi galiba. Yoksa arkadaşlarından sana muziplik yapan mı var?
Hoca diğer sualleri o kadar aldırmadı ama bu sonuncusu onuruna dokundu galiba ki telaşla ve iki elini havaya kaldırarak haşa sümme haşa'yı bastırdı.
Peki hocam, senin dediğine inanıyorum ama yerin kulağı var. Arkadaşların birçok şeyler söylüyor, ayağını denk al.
Hocamda tıs yoktu. Dışarı çıktım ve evime yollandım. Tövbekar vaziyeti gözümün önüne geldikçe hala gülerim.